Ayrım 27, sayfa 449. 1 Şubat'ta Yılmaz Viyana üssünden Stockholm'a uçtu. Paris'te görüşmek üzere vedalaşıp ayrılmıştık. Benim Zürih üssünden dönmemi, Zürih'te konaklamamı istiyordu. İsviçre'de aleyhinde bir kampanya açılmış olduğunu duymuştu. Aslını merak ediyordu. Bir isteği de kendisinden sonra bir iki gün daha Atina'da kalmamdı. Konuştuğu filmcilerin Yunan bıçağı projesiyle ilgili düşüncelerini tartmamı, ikna yolunda konuşmalar yapmamı istiyordu. Yılmaz gittikten sonra Otel Aura adında küçük bir otele geçip bir gün daha kalmıştım Atina'da. 1980 yıllarında dostlarım Panon filmcilerle birlikte oldum. Sorularıyla Yılmaz'ın gerçek hastalığını öğrenmeye çalışıyorlardı. Bu onların filme para yatırıp yatırmayacak oluşlarının da bir ölçüsüydü. Ülserdi, biraz geç kaldı fakat kestirip kurtuldu. Zayıf düşmesi bundan. Son hızla iyileşiyor diye açıklıyordum. Açıkçası ne ben söylediğime inanıyordum ne onlar dinlediğine. Zaten sorular da açıklamalar da sözden kaçar gibi çıkıyordu ağızdan. 1981'de kaçışına örtü bulmak için koşturduğum Atina'da, 1984'te hastalığına örtü olarak dolaşmak zorunda kalışım kaderin ayrı bir cilvesiydi. Birinin başarısı sevince, diğeri acıya gebeydi. 2 Şubat'ta Atina'dan Zürih'e geçmiştim. Gerçekten Yılmaz'a karşı bir boykot olmuştu. Duvar filminin vizyonu sırasında olmuştu. Sinema çevrelerinde ve çeşitli kuruluşların çağrısıyla yapılmış bir boykottu. Duvarın çekimleri sırasında çocuklara kötü davranıldı, dövüldükleri, ağlama rolü yapabilsinler diye annen öldü vesaire gibi sözlerle korkutuldukları gibi gerekçelerle filme karşı boykot çağrıları olmuştu. Sürüyle övgü yağmuruna tutuldu, yolla Oscar'a aday olarak önerildiği İsviçre'de duvarla karalanıyordu Yılmaz. Film diğer ülkeler gibi İsviçre'de de seyirci bulamamıştı. 4 Şubat'ta döndüm Paris'e. Atol bizi bekliyordu. Şubat ortalarında Yılmaz yine hastaneye yatmıştı. Sürekli gördüğü cıva tedavilerinden biriydi. Hastalığın öldürücü hızını kesmek için gövdenin başka yerlerine öldürücü biçimde etkiler bırakan bir tedaviydi. Bu tedavilerden sonra günlerce halsiz yatıyordu. 14 Şubat'ta ziyaretine gitmiştim. Erimiş, saçları daha da dökülmüş, halsiz yatıyordu. 17 Mart'ta bir toplantı için Amsterdam'a gitmiştim. Karım ve Ataol da gelmişti birlikte. Eski ve yakın arkadaşımız olan Vasıf Öngören'de kalmıştık. Gurbetin bir köşesinde altın gibi yeteneğiyle çalışıp çabalayan değerli sanatçı arkadaşlarımızdan birisi de oydu. Yılmaz'la olan Kıbrıs gezimizi, hayatımızı, düşlerimizi, tasarılarımızı konuştuğumuz, eski günlerimizi andığımız güzel bir geceydi. İçkimizin bittiği yerde çay demleyip sürdürmüştük sabaha dek sohbeti. Yazık ki o gece son görüşümüzmüş Vasıf'ı. Küt diye gitmişti durup dururken o yılın 17 Mayıs'ında. Küt demiş durmuştu kalbi. Ataoğlu'nun telefonda Vasıf'ı kaybettik diye haber verdiği an şaşkınlığımdan haberi Yılmaz hakkında sanmıştım. Yılmaz'a telefon etmek üzereydim ki aramıştı Ataoğlu. İnsan bazen şaşkınlığından bile bile yapmaması gerekeni yapıyor. Kendi kendini kontrolü dışında yapıyor yapmaması gerekeni. Vasıf'ın ölüm haberini aldığımda somut bir biçimde yaşamıştım bu duyguyu. Elim benden bağımsız otomatik olarak yine Yılmaz'ı aramaya devam etmişti telefon tuşlarında. Kafamdaki tek konu ise Vasıf'ın ani ölümüydü. Unutmuştum Yılmaz'ın hastalığını. Ona nasılsın demek için telefon etmek istediğimi. Yılmaz'a ilk sözüm Vasıf'ı kaybettik olmuştu. Yılmaz'ın hiçbir şey söylemeden sessiz duruşu karşısında birden kendime gelmiştim. Kendi sözüm kendi ağzımda diken olmuştu. Yılmaz uzunca sessiz durmuş, sonra neydi hastalığı diye sormuştu. İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Yazarlar Kurultayı Nisan ayının ilk haftasına rastlıyordu. Türkiye'den benimle yine Paris'te yaşayan yazar arkadaşım Nedim Gürsel davetliydik. Birlikte gitmiştik. Çağının yüreği olmuş Rafael Alberti'yi tanımış olmayı bu yılın en büyük zenginliği diye yazmışım defterime. Türkiye'den katıldığımı fakat sürgünde yaşadığımı söylediğimde duygunu biliyorum, Nazım da öyleydi. Türkler de hasret ikiye katlıdır diye yanıtlamıştı. İnsana bin yıllık dostluymuş sıcaklığında yaklaşan bir yumuşaklığı vardı. Türkiye'de cezaevlerindeki insanlara, arkadaşlarıma bir dayanışma mesajı vermesine, kurultaya bu yönde bir çağrı yapmasını rica ettiğimde, boş bir sayfaya çiçek gibi imzasını atıp, üstüne dilediğinizi yazın demişti. Halkımın mirası gibi saklayacağım diyerek almıştım. Öylece saklıyorum. Filistinli şair Mahmut Derviş, İspanyol yazar Juan Goystil Solo, çeşitli Arap ülkelerinden yazar arkadaşlarımızla 7 Nisan'a dek Nedim'le Valencia'da kalmıştık. Kurultayda benim sunduğum mesaj esas olarak antidemokratik baskılara karşı demokrasi güçlerine birliktelik çağrısıydı. Her ülkeden yazarların birbirlerinin acılarını kendi acıları saymaları gerektiği üstüne politik bir mesajdı. Konuşmam sırasında genç İspanyol yazarların dolaştırdığı mesajımı salondaki tüm yazarlar imzalamışlardı. Nedim de Akdeniz yazının sorunları konulu, anlamlı ve seçkin bir mesaj sunmuştu kurultaya. Nisan ayı içinde yurt dışındaki devrimci demokrat güçlerin geniş çaplı eylem hazırlıkları vardı. Büyük yürüyüşler düzenlenmişti. Yürüyüşlerin bir kolu Paris'in ünlü Bastille Meydanı'ndan başlayacaktı. Strasbourg'daki Avrupa Konseyi'ne dek 400 kilometre hafta boyunca yürünecekti. Yürüyüşün diğer kolu yine Strasbourg yönünde Bonn'dan başlayacaktı. Strasbourg'da aralarında ünlü hukukçuların, parlamenterler ve Lady Fleming gibi etkin isimlerin olduğu kişilerle 12 Eylül'ü yargılayan bir toplantı yapılacaktı. Yılmaz'ı ve beni de davet etmişlerdi. Değişik grupların taraftarlarından oluşan yürüyüşçüler 21 Nisan günü Bastille Meydanı'nda toplanacaklardı. Başlama öncesinde bir dar ağacı yakılacaktı. Düzenleme komitesi meydanda ateşe verilen dar ağacının karşısında benim okuyacağım bir şiirle yürüyüşün başlamasını istiyordu. Yürüyüşün ilk 5 kilometresine dayanışma anlamında sembolik olarak katılmaları için yazar ve aydınlara çağrı yapılmıştı. Alanda toplanılmış dar ağacı ateşe verilmişti. Şiir okumak için alanın ortasındaki heykele çıkmaya hazırlanıyordum ki Yılmaz'ın yanında Fatoş ve kızı Elif'le geldiğini görmüştüm. Hastalığının onca ilerlemiş olmasına rağmen gelmişti. Ünlülerden başka da kimse yoktu. Böylesi durumlardaki alınganlığını bildiğim için bir jest olarak şiir okumadan önce onun yanına gidip yürüyüşe başlama konuşmasını senin yapman daha uygun olacak. İstersen bir iki cümle söyle, gerekirse ben sonra okurum şiiri demiştim. Politik konulardaki ilkelerinden vazgeçmiyordu Yılmaz. Terstir, çünkü biz örgütüz, sonra huzursuzluk çıkar, komite seni uygun görmüş demiş, arkasından eski bir tartışmayı anımsatırcasına, tarafsız bir kişi olarak senin şiirinle başlanması daha doğrudur diye eklemişti. Yılmaz da yürüyüşün ön sırasında ilk 5 kilometreyi arkadaşlarla birlikte yürümüştük. Aynı gece Frankfurt'ta bir başka toplantıya yetişmem gerektiği için yürüyüşten doğruca havaalanına gitmiştim. Paris'e döndüğümde herkes yürüyüş sırasında yaşanmış tatsız bir olayı konuşuyordu. İkinci gününde yürüyüşe Yılmaz'ın grubunu temsilen katılanlarla bazı yürüyüşçüler arasında bir tartışma çıktığı söyleniyordu. Arkadaşları Yılmaz'a yürüyüş kolundan bazı dedikodular iletmişti. Bazı grup taraftarlarının kendisiyle artist, saçını boyatmış gibi sözlerle alay ettiği türünden dedikodulardı. Bu türden dedikoduları üstelik belli gruplara mal ederek Yılmaz'a ileten tipler, onun özellikle de o hasta halindeki hassasiyetini kavrayabilecek kapasitede olmayan, bizzat Yılmaz'ın deyimiyle gerçekten ebleh tiplerdi. Çevreden dedikodu rapor ederek Yılmaz'ın gözüne girme yarışından zevk duyan tiplerdi. Yılmaz hassasiyetinin de pekiştirdiği ilk öfkeyle yürüyüş kolundaki grubunu geri çekme kararı almış, yürüyüşü terk etmişlerdi. Paris'e döndüğümde yürüyüş komitesinden arkadaşlar beni arayıp, böyle bir dedikodu iletilmiş, hiçbir grubun böyle bir görüşü yoktur. Tam tersi, Yılmaz yüreğimizin bir parçasıdır, onurumuzdur diyerek Yılmaz'a bunu iletmemi, arabulucu olmamı istemişlerdi. Yılmaz'ı aradığımda daha nasılsın diye sormadan o başlamıştı olayı anlatmaya. Örgütlerin kendisine karşı cephe aldıklarını, arkadaşlarına provokasyon yapıldığını, kendi kişiliğine karşı hakaret edildiğini falan söylemişti. Kendini yercesine sıkkındı. Eğer böyle bir şey varsa senin sözcülüğünü yüklenmezsem şerefsizim. Fakat öyle değil işte. Hiçbir grubu bağlamayan küçük dedikodular bunlar. Aklını başına topla, senin ayarında bir insan nasıl bu türden küçük dedikodularla kendini paralar? Bırak artık kuş beyinli adamların raporlarıyla hareket etmeyi. Hangi grupsa aç, onun önderiyle konuş. Hepsi seni sever. İstersen her birinden temsilci arkadaşla, istersen komiteyle geleyim. Yok böyle bir şey. İnan ki en büyük adiliği bu türden dedikoduları iletenler yapıyor diye biraz da bağırarak konuşmaya başlamıştım. Yılmaz, gel burada konuşalım, yemek hazırlıyorum diyerek evine çağırmıştı. Aynı gün arkadaşlarını arayarak yürüyüşe tekrar katılmalarını, olayı tartışma konusu yapmamalarını söylemişti. Tuhaflığın bir ucu da kuşkusuz ki Yılmaz'daydı. Örgüt ilişkisi adı altında böyle bir haber ağı kura gelmişti kendisine. Cezaevi günlerinden beri böyleydi, vazgeçmiyordu. Nerede olursa olsun oturduğu yerden çevresinde bin gözü, bin kulağı olsun istiyordu. Gözüne girebilmek için de çevresindekiler haber yetiştirme yarışı yapıyorlardı birbirleriyle. Hem başkaları hem birbirleri hakkında. Çevresinde gerçekten Yılmaz'ı seven, ona yardımcı olmak isteyen, olgun, sağduyulu, değerli arkadaşlar da vardı kuşkusuz. Fakat birlikte çalıştığımız dönemlerden deneylisiyim ki Yılmaz'ı eleştirmek, uyarmak, onu dedikodularla etkilemekten daha zordu. İlişki yönteminin uçları bu noktada da kendine dönmüş, zımpara olmuş, hastalığının dişlerini sivriltiyordu. Yürüyüş kolları Mayıs'ın ilk haftası sonunda Strasbourg'a varmıştı. 7-8 Mayıs 1984 günlerinde biz de Strasbourg'da olmalıydık. Yılmaz birlikte gitmemizi istiyordu. Bir gece öncesinden telefon edip, yarın sabah Trix'i al gel, Fatoş da geliyor, birlikte gideriz dediği için sabah erkenden evlerine gitmiştik. Yılmaz, ne oluyoruz, sabah namazına mı yetişeceğiz diye karşılamıştı. Evlerine gittiğimizde saat 9'a geliyordu ve saat 2'de 400 kilometre uzaklıktaki Strasbourg'da olmalıydık. Geç bile kaldık, şimdi çıksak anca yetişiriz dediğimde ise senin bu telaşın seni benden önce öldürecek diye gülmüştü. Giyinmeye çıkıp uzunca bir süre sonra inmişti aşağı. Ben gidelim demesini beklerken o şimdi kahvaltı edelim deyip çay suyu koymuştu. Açıkçası herhalde gitmeyeceğiz ya da toplantının ertelendiğine dair bir haber aldı diye düşünmeye başlamıştım. Düşüncemi söylediğimde nereden çıkarıyorsun, saat tam 2'de oradayız diye yanıtlamıştı. Saat 11 sularıydı ve ben de ne gideceğimiz umudu kalmıştı ne yetişeceğimiz. Ki kapı çalmış bir arkadaşı arabayı getirdiklerini haberini vermişti. Yılmaz'ın tutkunu olduğu gemi gibi son model bir BMW'ydi. Kim kullanacak? Fatoş mu? Şoförü mü? Ben mi demeye kalmadan Yılmaz geçip oturmuştu direksiyona. Açıkçası yüreğim ağzıma gelmişti. İnceldikçe inceldiği o hasta durumunda, o uzun yol için direksiyona geçeceğinin düşüncesi bile kabul götürür bir şey değildi. Tedirginliğimi sezdiği anda, ne o abi, güvenmiyor musun diye laf atmıştı. Fatoş önde yanına, ben Trix'le arkaya oturmuştuk. Bir arkadaşı da M'de bizimle birlikte geliyordu. ''Bavuu'' deyip şahlandırmıştı koca BMW'sini Yılmaz ve otoyola girmemizle birlikte para gişeleri dışında 200 kilometrenin altına düşmemişti. Sol şeridi tutmuş uçar gibi gidiyorduk. Dökülmüş saçları altında inceldikçe incelmiş boynu, çökmüş avurtları, şakak kemikleri, direksiyonu tutan elleri, bir deri bir kemik bilekleri hüzün vericiydi. Bir iki kez Fatoş'u dürtüp ''Hiç olmazsa sen geç direksiyonu'' anlamında korkumu hissettirmiştim. Fatoş'un Yılmaz yorulduysan ben alayım demesine rağmen Yılmaz duymazlıktan gelmiş vermemişti. Karım korkudan küçük dilini yutmuşçasına kenetlenmişti. Bir elinin tırnaklarını diğer eline geçirmişti. İçimden Yılmaz herhalde giderken bizi de bırakmak istemiyor, cennetine birlikte götürmek istiyor diye düşünüyordum. Abi, hız sınırlaması var, çevirseler ehliyetin gidecek türünden örtülü uyarılarımı ise ''Ehliyet mi? Ne o? Polisler bize alışkın, fişleri eve yollarlar, Fatoş öder'' gibi espriler yapıyordu. Ve vaktinde yetişmiştik Strasbourg'a. Strasbourg'daki toplantıdan sonra Almanya'ya geçmiştim. Çeşitli ülkelerdeki işlerim ve toplantılarım nedeniyle ancak Mayıs'ın son haftası içinde Paris'e dönebilmiştim. 24 Mayıs'ta Yılmaz'ı telefonla arayıp hem Ferud'un aksının kendisiyle görüşme isteğini içeren notunu iletmiştim, hem de Kıbrıslı arkadaşımız Panikkos'un konuğum olarak Paris'e geldiğini söylemiştim. Yılmaz, yarın öğle yemeğine bekliyorum demişti. 25 Mayıs'ta Panikkos'la birlikte Yılmazlardaydık. Panikkos bize Kıbrıs günlerimizde çekilmiş fotoğraflarımızı getirmişti armağan olarak. Son derece hassas bir arkadaştı. Birçok filmini gördüğü Yılmaz'ı çok seviyordu. Kendisi de yönetmendi. Yılmaz'ın o hasta halinin etkisiyle o gün Paris'te cama çarpıp sersemlemiş güvercin gibi dolaşmıştı. Yılmaz da 1984'ün yaz aylarındaki görüşmelerimiz kısa telefon konuşmaları ve kısa ziyaretler olarak geçmişti. Evine gittiğimizde fazla oturmadan kalkıyorduk. Göstermek istemese de canına saplanmış acılarla kıvrandığı anlaşılıyordu. Kontrol altındaydı ve acısını ilaçlarla dindirmeye çalışıyordu. Yakınmıyordu Yılmaz, inanılmaz derecede yumuşak, inanılmaz derecede insancıllaşmıştı. Ziyaretine gelenlere özellikle hizmet etmek için çabalıyordu. Karşısındakini dinlemeye, film düşlerini anlatmaktan daha fazla zaman ayırıyordu. Tuhaftır ki hastalığıyla dalga geçiyordu. İngiltere'deki arkadaşımız Ahmet Boğa, biri Yılmaz'a biri bana iki deri ceket yollamıştı. Paketi aldığımda Yılmaz'a götürüp götürmemekte tedirgin kalmıştım. Bir ara benim adımın iliştirildiği küçük olanını götürmeyi düşünmüş, ondan da vazgeçmiştim. Yılmaz abiye diye işaretlenmiş olanını alıp gitmiştim. Yılmaz vay Ahmet'im diye sevinerek almış ve hemen giymişti ceketi ve kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Öyle ki Fatoş da beni de güldürmüştü. Omuzları, kolları her yanı sarkıyordu ceketin. İçinde kiraz sapı gibi kalmıştı Yılmaz. Ahmet abi bizi düşündeki gibi sanıyor, böyle dağ gibi, kocaman gibi esprilerle sürdürüyordu gülmesini. Sonra çıkarmış, onu biz dolaba koyalım, Ahmet'in görmek istediği gibi omzumuzu, göbeğimizi yine genişletip kışa giyelim diye eklemişti. Yanıp yakınmadan, ezilip büzülmeden eriyordu Yılmaz. 9 Ağustos'ta uzun bir yolculuğa çıkacaktım. Portekiz ve İspanya üstünden Fas'a dek uzanan bir yolculuktu. Eylül'de dönecektim. Yolculuğa çıkmadan bir isteğin var mı oralardan diye ziyaretine gitmiştim. İnsan getir bize, deniz getir, dağ getir diye espri yapmıştı. Alezya'daki evleriyle sokağa açılan demir kapı arasında bir avlu vardı. Vedalaşıp avluya çıkmış dış kapıya doğru yürüyordum ki söylemeyi unuttuğu bir şey anımsamış gibi arkamdan seslenmişti. Döndüğümde bu kez söyleyeceği şeyi yine unutmuş ya da söylemekten vazgeçmiş gibi bir hareketle ''Tamam, yok bir şey, gelince konuşuruz.'' diye gülmüştü. Bu son görüşümmüş Yılmaz'ı. Fas'tan döndüğümde Yılmaz'ın komada olduğu söyleniyordu. 8 Eylül'dü. Gitmeye hazırlanıyordum ki H. Balkır telefonla arayıp Yılmaz'ın öldüğü söyleniyor, doğru mu diye sormuştu. Yüreğimin ağzıma geldiği ender anlardan biriydi. Evlerine telefon ettim, telefonu Fatoş almıştı. Ben hiçbir şey sormadan, evet Nihat demişti. Yılmaz gitti. Belli ki o da Yılmaz'ı uğurlama gibi ağır bir görevin eşiğinde ilaçlarla yatıştırmıştı kendini. Soğukkanlıydı, ilaçla sağlandığı belli olan bir rahatlık vardı sesinde. Hiç olmazsa ona istediği gibi komünarların yanında yer bulduk, buna seviniyorum demişti. Ertesi gün 9 Eylül'de o gün sabaha karşı 5.15'te öldüğü açıklanmıştı. Evlerine gittiğimde Fatoş, cenaze töreni için bir takım toplantılar oluyor, aileyi temsil et diye ricada bulunmuş, kalkıp St. Denis'e gitmiştim. Bir arkadaşı Yılmaz'ın grubu adına konuşuyordu. Diğer grup temsilcileri görüşlerini söylüyorlardı. Hiçbir şey söylemeden sessizce bir köşede oturmaktan başka yapacak bir şeyim yoktu. Ölümünden 6 hafta önce İngiliz televizyonu Yılmaz'la bir röportaj yapmıştı. Savcıyı öldürme olayına ilişkin bir soruyu Yılmaz, ''Hakimi öldüren ben değilim fakat bunu mahkemelerde açıklayamadım.'' diye yanıtlıyordu. Yılmaz'ı çok iyi tanıyan kişilerin ancak görebileceği inceden bir gülümseme dokunup geçiyordu dudağının kıyısında bunu söylerken. Yaşamı boyunca gülümseyerek el koymuş, gülümseyerek ödemişti bedelini. Yaşamı boyunca gasplarla savurganlıklar, şiddetle şefkat arasındaki uçurumlarda dolaşmıştı. Çevresindeki düşman kuşatması olarak kendisi devleti, hükümeti, rakiplerini gösterse de en büyük çenmeleri başkasından değil kendinden yemişti. Yemişine topladığı insanları harcaması da kendine attığı bir çelmeydi. Ününü, kariyerini son hızla düşürecek işlere, ilişkilere girmesi de, ölümü de kendine attığı bir çelmeydi. İnadına inadına yanlışlarını tekrarlamasaydı, delicesine kendi canının üstüne gitmeseydi, şatosu çökse de temeli kayalarda olan yeni yapılar kurabilecek, deha düzeyinde zekası da vardı, azmi de yeteneği de. Son yolculuğunda kurucularından birisi olduğu Paris Kürt Kültür Enstitüsü'nde vedalaşmak için ziyaretçilerini bekliyordu. Avrupa'nın dört bir yanından dostları, arkadaşları, sevenleri onu uğurlamaya gelmişti. İngiliz televizyonundaki röportajının son cümlesindeki gibi Türkiye'den hiçbir arkadaşı yoktu törende. Tıpkı Emil Galip, Orhan Apaydın, Ahmet Arif, Enver Gökçe, Oktay Arayacı gibi ağabeylerimizin, Yavuz Erçetinkaya, İlhan Erdos gibi arkadaşlarımızın uğurlanışını sürgün uzaklığından izlemek zorunda kalışımız gibi. Yılmaz'ı uğurladıktan sonraki günlerde başsağlığı ziyaretine gittiğimde Fatoş, bu yılki Valladolid Film Festivali'ne gitmek Yılmaz'ın bir isteğiydi diyerek Elif'le birlikte gidip onun bu duygusunu iletmemi rica etmişti. 22-27 Ekim 1984 tarihlerinde Elif'le birlikte İspanya'ya giderek Yılmaz'ın duygusunu iletmiştik. Valladolid 1980 Ekim'inde Yılmaz'ı temsilen yurt dışında katıldığım ilk festivaldi. Bir gün görüşmek umuduyla diye biten zehir zemberek mesajı vardı cebimde. Cezaevindeydi. Türkiye darbenin taze günlerini yaşıyordu. Özgürlüğünün rüzgarı olma duygusuyla gitmiştim. Cezaevinde onu özgürlüğüne götürecek yolu bulmamı bekliyordu. 1984-2000'de ise oynayan filmlerindeydi sadece. Deliliğini alıp gitmiş, dehasından miraslar bırakmıştı. Anısı rahat olsun. 1994 Bazel. Kitabın sonu. 16 Nisan 2008. Sayfa 459.